Ayrım 15. O adam buraya gelecek. Pukka Günlük 5. Sayfa 293. Sanırım artık kendime bir dur deme zamanım geldi. Hava atıyormuş gibi görünmek istemiyorum ama evimde bir de ödül köşem var benim. 8 tane ödülüm pırıl pırıl orada duruyor. Çok isterim kapının girişine, hatta bahçe kapısının oraya raf yaptırıp bunları dizeyim. Ne bileyim, etrafını ışıklarla doldurabilirim. Fosforlu bir şekilde ödüllerim diye yanıp sönebilir. Ama insanlar hakkımda yanlış düşünür diye yapamıyorum tabii. Ben böyle daha ödül almanın şımarıklığına doyamazken bir de benden ödül vermemi istediler. Sen benim göt gel de kalkma yani. Ödül yemeği vardı. Jüriyle beraber yemek yiyip tanışıp ne yapacağımızı konuşacağımız. Jüride de kimler yok bu arada. Tamam, biraz götüm kalktı. Yalnız jüriyi okudukça acaba yanlışlıkla mı benim ismimi yazdılar diye düşünmedim değil. Bu arada ben bu faaliyetlere çoğunlukla katılmıyorum. Eskiden Jerry vardı. Jerry ile böyle bir yere gitmek dönüşte inanılmaz büyük bir kavga demekti çünkü. Son zamanlarda Jerry artık abartmıştı. Herkesin içinde bana 5 yaşındaymışım gibi davranıyordu. Gazete müdürümün yanında bardağımı elimden alıp adama beni şikayet etmeler, etkinlik sahibine neden geç kaldığımızı beni harcayarak anlatmalar, utanmasa eline mikrofon alıp sorumsuzluğumla ilgili insanlara kısa bir konuşma yapacak, o derece olurdu. Artık adamı nasıl yıldırdıysam. O yüzden bu tip yerlere çağrılırken mutlaka geleceksin değil mi? Bak yine bir sorun çıkmaz değil mi? Geliyorsun bak kesin yani diye 100 kez baskı uygularlar. Çoğunluğunda da geliyorum deyip gitmem. Aslında benim suçum değil. Yani ilk sordukları sırada canım gitmek istediği için aa evet gelirim diyorum. O gün gelip çattı mı ama canım gitmek istemiyor, ne yapayım? Bunda da ona benzer bir şey oldu. 130 etkinliğe gitmeyince zaten mimli sayılıyordum. 100 kez geliyor musun dediler, evet dedim. Gerçekten ama gitmeye çok çalıştım. Trafiğin azizliğine uğradım. Şu kavşaktan dönersem eve gitmem 10 dakika. Devam edersem oraya varışım 1 saat. Zaten yemeklerini bitirmiş olacaklar, bari eve gideyim dedim. Birkaç hafta sonra olan ödül töreni için aradılar. Bu kez yine, bak sen veriyorsun ödülü, geleceksin değil mi? Bak yine bir sorun çıkmayacak değil mi diye bayağı bana güvenmediklerini belli eden cümleler kurdular. Bense onları utandırmak için o gün canla başla oraya yetişmeye uğraştım. Öncelikle ödül vereceğim için daha ağır giyinmem lazım. Allah'ım, bu stilettolardan nefret ediyorum, nefret. Ay, anlamadığım bir nokta var. Ayağım mı garip, bileğim mi, artık neresi doğru o konuda da şüpheliyim ama o ayakkabıları giyince ekmek hamurunu ayakkabıya sıkıştırırmışsın gibi duruyor. Bileklerim daha kalın gözüküyor. Bir de kadınlar bunu her yerde giyiyorlar ya, gerçekten sadece bunun için bile ödülü hak ediyorlar. Aa, keşke bunu da ödül konuşmamın içine ekleseymişim. Siyah mini elbise, altına da o. Kırmızı ruj bir de, tamamdır. Bakayım, gayet olgun, aklı başında, yatmadan önce gözaltı kremini sürmeyi unutmayan birine benziyorum. Aferin kız bana. Bu kez geç kalmayacağım dedim ama gerçekten artık o işin benimle alakası olmadığını düşünüyorum. Yani nereye yetişmeye çalışsam mutlaka bir şey oluyor. Vallahi bak, akşam 6'da gideceğim yere sabah ezanıyla hazırlanmaya başlasam yine de geç kalıyorum. Son saniye yetiştim ama tam kapılar kapanıyorken girdim içeri. Oturdum koltuğa, sıramı bekledim. Hem bu sayede terim olarak sahne korkusu dediğim ama büyük ihtimal adı başka bir şey olan korkumu yenebilirim de. Ne de olsa ödülü ben almayacağım. Ben sadece ona veren kişiyim. Konuşma bile yapmak zorunda değilim aslında. Uzatıp al git hadi diyebilirim. Ama işime olan saygımdan konuşmamı hazırladım. Ya evet, evde bir hafta boyunca o konuşmanın provasını yaptım. Arada bir hayallerim karıştı. Kendimi bir anda Oscar almış gibi hissedip gözyaşları eşliğinde İngilizce bir konuşmaya döndü ama olsun. İnanmıyorum çığlıklarıyla sahneye çıkıp Oscar'ı aldığım zaman titreyerek öncelikle ülkeme Allah korusun önce vatan millet demezsem Türkiye sınırından almazlar beni. Teşekkür ediyorum. Bazen şükrediyorum, garip bir milliyetçilik damarımız olsa da bu olay memleketçiliğe varmadan bitmiş. Yoksa konuşmamda İzmir'den tut İstanbul'da oturduğum semte kadar her yere teşekkür etmek zorunda kalırdım. Ardından bu süreç zarfında yanımda bana destek olacak biricik eşim Gerard Butler'a. Fransa'da geçirdiğim kısa bir dönem boyunca gizli ama büyük bir aşk yaşadığım, beni bu yola teşvik eden, inanan Guillaume Canet'e, aileme, Pukki'ye teşekkür ediyorum. Henüz ilki verilen, en güzel film izleyen kişi Oscar'ını almak benim için büyük bir onur falan filan işte. Şimdi de sandalyede oturup ayaklarım titreyerek içimden ödül konuşmamı yapmaya başladım. Sıra bana gelecek diye böyle kalbim güm güm atıyor. En iyi şarkıcı ödülü dendi. Ekranda adaylar gösterildi. Ben kalkmaya hazırlandım. Kendini rezil etmek yok. Bu kez düşmeyeceksin. Düşsen bile bayılma numarası asla yapmak yok. Bak bir daha tekrar ediyorum. Bayılma numarası yapıyorsan da gözlerini hafif aralayıp insanları izleme. Anlaşılıyor. Allah'ım kalbim duracak. Panik yok. Her şey düzgün. Konuşmanı tekrar gözden geçir. Devletimizin doğuracağımız çocuk sayısından tutun, regl günlerimize kadar müdahale ettiği şu günlerde buna tahammül edebildiğimiz için bile inanın ödülü hak ediyoruz. Es ver, insanlara bak, alkışlamaları için biraz bekle. Sinsi ama sevimli bir gülüş at. Kafanı öne arkaya doğru, haklıyız tabii diyerek salla. Şimdi zarfı açıyorum. İnanın sizden çok ben heyecanlıyım. Kimin ödül alacağını biliyorum ama biraz insanları merakta bırak. Zarfı yavaş aç, daha yavaş. Zarfı açarken insanlara bakmayı unutma. Ah, çok sevinmiş gibi yap. Biraz durakla, sanki koltukların arasında onu arıyormuş gibi davran. O bile aşk acısı çekiyorsa biz ne yapalım değil mi? Evet, en iyi kadın şarkıcı ödülü Sıla Gençoğlu'na gidiyor. Alkışlar. Sıla yanına geldiğinde hemen tüy. Sen onun bacağı kadarsın. Boşuna yan yana poz vermeye kalkma. Parmak uçlarının üzerinde de durma, komik görünüyorsun. Her şeyim hazır. Evet, beni çağırmaya geldi sıra. Haydi bakalım, kalkayım dedim. Ardından, sınavdan 100 alacağına eminsindir de, hani 60 der ya hoca. Ya da o iş kesin senindir. İşe giderken giyeceğin şeyleri bile kafanda kurmuşsundur. Torpilin iyi yerdendir. Diplomaların, geçmişin hepsi süperdir. Ama işe kabul edilmediğini öğrenirsin hani. Ya da herkese çıkan vize bir sana çıkmamıştır. Oysa haftalardır gideceğin o ülkeyle ilgili araştırma yapmışsındır. Aynen öyle bir his, o hayal kırıklığı. Ödülü başkasına verdirttiler. Başka bir adam çıktı. Üstelik konuşma yapmadan ödülü verdi. Hoş Sıla da gelmemişti ama olsun. Sahneye koşup o ödülü elinden alıp benim hakkım bu, ben vereceğim, ben, anlıyor musun, ben demek istedim. Sonra acaba bana başka ödül mü verdirtecekler diye bekledim. Can kulağıyla kendi adımı duymak için durdum ama yok. Bana güvenmedikleri için nasılsa yine gelmez demişler. Geç kalınca da bunu doğrulattığım için son dakika başkasını bulmuşlar. Sanırım artık kendime çeki düzen verme zamanım geldi. Of, konuşmam bile hazırdı ya. Günlerdir bunu düşünüyordum. Resmen ödülü başkasına verdirttiler. Resmen. Bunu bana nasıl yaparlar ya? Yalnız yaşamaya alışmanın en kötü yanı, tuvaletin kapısını sürekli açık unutmam. Limon'un evde olduğunu çoğu zaman unutuyorum. Tuvalet yatak odasının hemen yanında bir de. Olayın tam ortasında aklıma geliyor. Panikle nasıl kapıyı kapatacağımı bilemiyorum. Bir de yatağa toplama olayı var. Ben ne zaman odadan çıksam Limon yatağa topluyor. Biraz sinir oluyorum buna. Sanki ben bilmiyorum yatak toplamayı. Tamam, akşam nasılsa bir daha yatacağım diye çoğu zaman toplamıyorum ama ne bileyim, o da yalnızlığın verdiği alışkanlıklardan. Şimdi yatak odasına gireceğim, yine yatağı toplarken bulacağım onu diye girdim içeri. Ama bu kez yatağın orada değil, yerde balkon kapısının oraya uzanmıştı. Ne yapıyor diye ben de hemen yanına yattım. Sessiz ol işareti yaptı. Dışarıyı dinle dedi. Kulağımı şöyle bir verdim. Dışarıda komşu kadınlar toplanmış birinden bahsediyorlar. Gece çok ses çıkarmışlar. Kız eskortmuş. Bilerek o sesi çıkartmış hava atmak için. Şikayet edeceklermiş. Ay kimmiş diye merak ettim. Balkona dışarı çıkacaktım ki kolumdan tuttu. Salak senden bahsediyorlar dedi. Aa o benmişim. Bir şey söylemek istiyorum. Bu dünyada kime ne kötülük yapıyorsan hepsini tek tek geri alıyorsun. Şu an bir karmamı daha ödüyorum. İstanbul'a ilk geldiğim zaman yanında kaldığım Bıyıklı diye bir ev arkadaşım vardı. Evde her gün vur tamburun tellerine yaptığı için sinirim bozulmuştu. Gidip yöneticiye, onun yüzünden ders çalışamıyorum, ailem beni buraya okula yolladı diye ağlamıştım. İşte şimdi döndü dolaştı o beni buldu. Dışarıda cadı konseyi gibi ev hanımları toplanmışlar. Gece sevişme sesi çıkardım diye beni yakacaklar. Bu arada ciddiyim, gerçekten yakacaklar. Alt tarafı ah uh sesidir ama abarttılar bunlarda. Zannedersin kocamı evde doğradım. Bunlar da pencereden bunu gördü. Şimdi onun muhasebesini yapıyorlar. Bir de susmuyorlar bir türlü. Her balkona çıkana hikayeyi baştan anlatıyorlar. Limon, çıkıp ağızlarına sıçayım ben dedi. Baktım Limon'a şöyle, o bebek sıfatını sikseler ciddiye almazlar. Şu tipe bak, şu tiple kimi kızsa ne yapıyorsun oğlum sen deyip burnunu sıkar insanlar bunun. Hayatı boyunca eminim kavgaya da karışmamıştır. En fazla 2-3 kişi sıkıştırmıştır, sonrasında da kavga dövüş bilmem ne kursuna gitmiştir kesin. Ha, güçlü olmasına güçlü, beni tek koluyla havaya kaldırıp fırıldak gibi döndürüyor. Ama ev hanımlarının arasına atacağım kadar da cazgır değil maalesef. Yerler bu çocuğu 2 dakikada. Bir de daha çok kışkırtacağım karıları. Allah'ım, evin önü kadın kaynamaya başladı. Kadının biri var, diğerleri o kadar çok konuşmuyor ama o kadın susmuyor. Sürekli aynı şeyi tekrar ediyor. Hi, ben hayvan gırtlaklıyorlar zannettim. Önce çok korktum, sonra biraz dinleyince anladım. Durup durup hayvan gırtlaklama olayını söylüyor. Gerçekten öyle mi ses çıkartıyorum acaba? Oysa çok dikkat ettiğimi zannederdim böyle şeylere. Bence zaten diğerleri duymadı. Bir tek bu duydu, gitti herkese anlattı. Eskort diyor ya bir de bana. O sesi ancak bir eskort çıkartırmış. Bütün dünya ülkelerini dolaşmış, hayatında öyle bir ses duymamış. Böyle bir şey görmemiş bile. Dünya ülkelerini görmekle seks yapan komşunun kapısını dinlemeyi nasıl bağdaştırdı vallahi bilmiyorum. Çıkıp demek istiyorum aslında. Ablacım, seni anlıyorum. Birkaç ay öncesine kadar benim de başıma vurmuştu. Olur öyle şeyler, merak etme. Allah sana daha iyisini, daha kalınını versin. Ne diyeyim? Bir de çok memliyim bu sitede. Sokak köpeklerine bir kap su koyun olayı var ya. Bizim sitede de çok köpek var. Ormanın bir tık aşağısındayız. Millet bakamadığı köpeği ormana bırakıyor. O köpekler de buraya geliyor. Biz de Zodi ile kapının önüne su ve mama koyuyoruz. Yine aynı komşular rahatsız olmuşlar bundan. Köpekleri toplattırdılar. Biz de gittik 2 tanesinin aşılarını yaptırdık, tasma taktık. Bahçenin önüne koyduk. Kıyamet koptu sonra zaten. O 2 köpeği siteden attırmak için uğraştılar. Biz de onları koruduk. Bir gün kalktık. 2 köpek de ortada yok. 2 gün sonra biri geldi, diğeri hala kayıp. Aklıma geldikçe bile üzülüyorum. Gecenin yarısı ormanda köpeği aramıştım. Bir umut karşımıza çıkar diye. Maalesef bulamadık. Geri dönene de alt taraflardan bir ev sahip çıktı. Öylece onu da kurtardık. Zaten o köpekler yüzünden bizden nefret ediyorlardı. Bir de şimdi bu çıktı, tam oldu. Ben nasıl bu işi halletsem diye düşünürken hop kapının oraya zarf attılar. Şikayet etmişler bizi. Eve uyarı kağıdı geldi. Evde kayıt dışı erkek var diye. Şikayetin nedeni bu yani. Kayıt dışı erkek ne? Her geleni kayıt mı ettiriyoruz? Bu ne biçim cümle? İki genç kızın nasıl o evde tek başlarına oturduğuna anlam verememişler. Bizim hiç anamız babamız yok muymuş? Bu arada zaten aylardır Alaçatı'dayız. Aldım elime kağıdı, yönetime gittim. Bıt bıt bıt konuşmaya başladım. Adam baktı baktı baktı yüzüme. Bu da balıklarınızın kaçırılma hikayesi gibi kafanızdan uydurduğunuz bir şey mi dedi. Unutmamış hayvan. Bugün yarın siteden atılırız kesin. Yine kendimi sevdirmeyi başaramadım çünkü. Normal yerleşik hayatım olmayacak mı ya benim? Buradan da taşınmak zorundayım. Bu kadınlar beni çiğ çiğ yer yoksa. Madem ben huzursuzum, onlar da huzursuz olsun diye Puki'yi bahçeye çıkartıp gecenin bir yarısı havlatıyorum. Zaten o bir havlamaya başlıyor, sonrasında bahçede olan bütün köpekler devamını getiriyor. 1-2 saat boyunca bir ton köpekten sadece havlama sesi. Şimdi uyusunlar bakalım. Nereye şikayet ediyorlarsa da etsinler. Neticede herkesin köpeği havlıyor, yapacak bir şey yok. Günün dersi, kafana yastık bastır. Zaten topu topu bir avuç kalbim var, o da parça pinçik oldu. Limon yanımda olmadığı zaman inanılmaz sıkılıyorum. Böyle gördüğüm, duyduğum her şeyi sanki ona anlatmam lazımmış gibi geliyor. Bir gün arkadaşımın doğum günüydü, beraber gidecektik. Sonra onun işi çıktı, gelemedi. Orada böyle otururken hiçbir şeyden tat almadım. Hemen bitse de yarın olsa Limon'u görsemden başka bir şey düşünmüyordum. Bu aşama işte ilişkinin en korktuğum bölümü aslında. Hep fazla ilgiden sıkar mıyım diye telaş ediyorum. Sanki içimde sınırsız, sonsuz bir sevgi var ve ben bunu ona vermeliymişim gibi geliyor. Her saniyemi onunla geçirsem, daha çok isteyecek kadar arsızmışım gibi. Ama işte hala o alt taraftan gelen cızırtı duruyor. Güvenme diye böyle kulağımın tam dibinde sürekli beni rahatsız ediyor. Ama hayır ya, bu kez öyle olmayacak. Hem bak farkındaysan bu sefer daha bilinçliyim. Hatalarımı da görebiliyorum. Onları düzeltmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Mesela geçen gün dedesi ölmek üzere diye bunu çağırdılar. Ben 2 saat kadar trip attım. Sonra yaptığımın ne kadar bencilce olduğunu anlayıp özürümü diledim. Bu hiç benlik bir davranış modeli değildir aslında. Ama yine de yani Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Adamcağız o hale gelene kadar gitmemişsin. Son dakika gittin diye oldu bitti mi yani şimdi? Seviyorum limonu ya. Sabah uyandığı zaman çıkardığı sesleri seviyorum. Sincap gibi etrafa bakmasını seviyorum. Bana hikaye anlatmasını seviyorum. Uyandığım zaman karşımda onu bulmayı seviyorum. Uyudumu diye kontrol etmeyi seviyorum. Maydanozu sevmeyişini seviyorum. Yavaş ve sakin konuşmasını seviyorum. Hayalleri olmasını seviyorum. Hep daha fazlasını istemesini seviyorum. Sonu ne olacak diye düşünmeden, ya üzülürsem diye korkmadan, oyun oynamadan, test etmeden olmasını istiyorum. Bir de normal olanı denemek istiyorum. Sadece şu anı düşünmek. Şu an mutluyum, huzurluyum, seviyorum, çok seviyorum hem de. Eve geldim. Bir baktım evde bekliyor. Bu gece limona daha sıkı sarılarak uyudum. Onu daha benimseyerek, daha sahiplenerek, daha aklı başında. Bir gürültüyle uyandım ardından. Sonrası baş ağrısı. Ev birbirine girdi. Kıyamet koptu. Meğer sıkı sıkı sarılmamın başka bir anlamı varmış. Son kez olduğu içinmiş. Limon telefonumu karıştırmış. Hatta sanırım her gece karıştırıyormuş. Korkarım, kafamı yastığa koymadan uyuyorum ayağına yatıp ardından habire telefonumda vakit geçirmiş olabilir. Ceren'in arabasında çekildiğim fotoğraflardan birinde Ceren'in kafası yandan kadraja girmiş. Onu görmüş. Onunla beraber zaten daha önce gördüğü ne varsa tek tek sıraladı. O ruhumu okuyor olayları da saçmalıktan ibaretmiş tabii. Limon, WhatsApp kız grubu konuşmalarımı okuduğu için orada ne dertleşirsem bana onunla gelmiş her seferinde. Allah'ım ben bu tuzağa nasıl düştüm? Ben ya ben, ilk elden usta stalker Pukka. Beni, Pukka'nı bu oyunun içine nasıl çektin? Of, komşuların konuşmasını duymasından anlamalıydım zaten. Kim komşusunun bahçede yaptığı dedikoduyu dinler ki? Ben en son dinlemeyi adam karısına şurada 2-3 sene sonra öleceğim, geçmişsin bana çöp döktürüyorsun deyince bırakmıştım. Bütün hafta evde yapayalnız yaşlanacağım diye depresyona girmiştim. Allah'ım ben bunu nasıl yedim? Meğersem gerçek bir sinsiymiş. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Ben istesem yapamaz mıydım? İstesem geçmişini hatırlayamaz mıydım? Anasının kızlık soyadına kadar bulamaz mıydım? Ama bu kez istemedim. Bozulsun istemedim. Gördüğüm ne olursa olsun beni mutlu etmeyecek nasıl olsa dedim. Bu kez akışına bırakmayı seçtim. Sonuç ne oldu? Karşımdaki ben gibi biri çıktı. Sabaha kadar ne kadar kötü bir insan olduğumu dinledim. Jerry ile onu aldattığımı düşündü. Onu aptal yerine koyduğumu. Ona hayatının kazığını attığımı. Bütün her şeyin içine sıçtığımı. Bana güvenmekle nasıl büyük bir hata yaptığını. Etrafındaki herkesin onu milyonlarca kez uyardığını. Hiçbir zaman mutlu olmayacağımı. Yalnızlıktan tek başıma ölmem gerektiğini. Bunların hepsini gün ışıldayana kadar tekrar etti durdu. Bazen bağırdım, bazen sustum, bazen uyumaya çalıştım, bazen televizyon izledim. O bana ne denli kötü bir insan olduğumu anlatmaya çalışırken. Sonra da çekti gitti. Demek ki bozulsun istedi diyorum bu aramızda olan her neyse. O yüzden sürekli kurcaladı. Her kurcaladığında bir açık bulmak istiyordu çünkü. O zaten kendi kafasında bitirmişti belki de. Her ilişki bir aynadır diye okumuştum zamanında bir yerlerde. Demek ki böyle oluyormuş. Ne sinir bozucuymuş meğersem. Ne kadar saçma gözüküyormuşum o telefonları kurcalarken. Hayatlarına müdahale hakkını kendimde bulurken. Yakaladığım bir açıktan her şeyi paramparça etmeye çalışırken. Üstelik kendimi mi kandırma, şoktan ne düşündüğünü bilmemek mi bilmiyorum ama limon şu an gözümde un kadar kaldı. Bana güvenmemesi yüzünden değil, güvenilmemeye zaten alışkınım. Her şeyi telefonumdan okuduğu halde beni kandırması, kendini bana farklı tanıtması, ruh ikiziymişiz de ne düşünsem anlıyormuş da salağım ben salak. Ya bir de ne diyordum, zaten dünyanın en açık insanıyım, Ne yaptığımı, ne düşündüğümü iki sosyal medya profilime girsen pat diye anlarsın. Limon bunun ardında olanı görüyor diyordum. Bir de şey var tabii. Bile isteye kötülük yaptığım insanlar olmadı mı hayatta? Hepimizin olmuştur. Neticede insanız. Ya da hata yaptığımız. Onlarda bile bu kadar çok kötü bir insan olduğumu duymamıştım. Sözleri mıh gibi aklımda. Hayatım boyunca hiç mutlu olmayacağımı, yalnızlıktan öleceğimi, Puki'ye olan sevgime bile inanmadığını, bencilin teki olduğumu, kimse tarafından sevilmeyeceğimi, sevmeyeceğimi söyledi durdu. Bir gün haberini alacağımdan eminim. O kadar yalnız ve çaresiz kalacaksın ki kendi kendini öldüreceksin dedi. Sadece bir kere değil, ben ezberleyene kadar 100 kez tekrar etti. Böyle sabaha karşı olan kavgaların en nefret ettiğim yanı. Bir taraftan kavga bitsin artık yeter diyorsun, bir taraftan da evden çıkıp giderse bir daha geri dönmeyeceğini biliyorsun. O da öyle yaptı. Ağzına gelen ne varsa söyledi. İçinde kalan, eksik hissettiği, fazla geldiği, sonra da gitti. Ardından kendime baktım. Ayakkabılığın oraya astığım motor kaskına, bir ton para verip aldığım o salak motor montuna. Bu da olmadı. Bunu da başaramadım. Belki de haklıydı. Sevilmeye layık biri bile değildim. Günün dersi, telefonunun şifresini değiştir. Kocaman bir bilmiyorumdan ibaret. Bir şeyi çok isteyince olmuyor. Olsa bile mutlaka bir defosu, bir bekleme süresi çıkıyor. Çocukken mesela o hayal ettiğim bilgisayar gelirdi ama geldiği gün onunla oynayamazdım. O telefonu alırdım ama mutlaka ya kartını ya bir şeyini değiştirmem gerektiği için ertesi günü beklemek zorunda kalırdım. Hep bir yarım veriyor hayat. Böyle bir ucundan koklatır gibi bazen. Ne bileyim, yani tam güveniyordum, bu kez farklı olacak diyordum. Demek ki olmuyor. Ben ne yaparsam yapayım, hepsinin sonu hep aynı yere bağlanıyor. Şu an hayatımın bilmiyorum evresindeyim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Biraz yoruldum sanki. Olmamasında bir hayır vardır diye diye çürüdüm gitti artık burada. Her seferinde kendimi bu noktada bulmaktan çok sıkıldım. Hatanın kimde olduğunu arama evresindeyim şu an. Tavana dikip gözlerimi neden böyle oldu diye düşünüyorum. Bu kez daha bilinçliyim ama. Mesela yemek kaşığıyla Nutella yiyeceğime şu mayalı yoğurtlar var ya onlardan yiyorum. Ay onda da bir durdurak bilmiyorum. Gittim bir oturuşta 12 tane yedim. Bir lokmacık bir şey şapşap bitiyor. 2 gün tuvaletten çıkamadım. Aşk acısının yanında bir de bağırsak ağrısı. Hayat bana güzel işte. Bekliyorum bazen öyle iş çıkış saati geldiği zaman. Dışarıdan motor sesi geldiyse heyecanlanıyorum. Hah geldi işte diye. Bazen arasın diye sevgi topları yolluyorum. O yeşil koltuğun üstünde oturup bir kulağım kapıda ha şimdi ha şimdi diye bekliyorum öylece. Biliyorum bu da geçecek. Benden iyi kimse bilmez. Sonra bu yaşadıklarıma çok güleceğim. Farkındayım dünyada daha büyük sorunlar var. Ama yine de olsaydı keşke diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Kendimi suçluyorum, onu suçluyorum. Jerry'yi suçluyorum. Yeri geliyor bozuk klozeti yapıştırmayışımı bile sorguluyorum. Bu sefer ama kendimi kaybedecek kadar sürünmüyorum. Kim derdi bir gün bu konuda bile tecrübe sahibi olacağım diye. Mesela asla romantik komedi filmlerini izlemiyorum. Sonra slow parçalar dinlemiyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Yalnız o konuda hala biraz tereddütlerim var. 2 adım attıktan sonra dalağım şişiyor. Emekli maaşını almaya giden amcalar gibi gördüğüm her köşe başında kaldırıma oturup kraker yiyerek tansiyonumun normale dönmesini bekliyorum. Yalnız bazen işte çaktırmadan es verdiğim yerler oluyor. Mesela yürüyüş müziklerimin arasında acıklı bir şarkı kalmış oluyor. Ya da evde dinlediğim müziklerin arasına sinsice giriyor mesela. En çok uyumaya çalışırken zor oluyor. Dizlerimi iyice çekip kimse duymasın diye sessizce yok bir sitemim hayatta her şey kısmet, soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim, ağla kalbim nasip değilmiş vuslat, rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim diye içli içli ağladığım zamanlar kendime acıyorum. İnsanın kendine acıması çok garip duygu. Başkasına daha merhametli, daha anlayışlı olabiliyorken iş kendin olunca çok sert davranıyorsun. Kendine acıdığın için bile kızıyorsun. Demek ki başaramadım. Ne yapsam olmadı. Ne denesem tutmadı. Ya çok şey bekledim ya beklettim, bilmiyorum. İnsanların sorularına verecek tek cevabım var. Bilmiyorum. Ben artık pes ettim. Memelerimin çıktığı ilk günden beri sonsuz bağlılık yeminimi kime adasam diye arayıp duruyorum. Aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin zedelenen egonun tamiri için verdiğin uğraş sadece. Evet, sevgi diye bir şey var ama onun da kıymetini tüketince anlıyorsun. Artık kendime çekidüzen verme zamanım gelmiştir belki de. Bunların hepsinin nedeni budur. Artık daha erken evden çıkmaya çalışacağım. Yani umarım başarırım. Sonra alkolü de bıraktım. Zaten boşuna içiyordum. Hiç hatırlamadığım bir gece olsa da olur, olmasa da olur. İnsanlar yapma diyor diye üstüne daha çok gitmemin manası yok. Bu gidişle büyük ihtimalle etrafımda yapma diyen insan bile kalmayacak ya, neyse. Evde kendi kendime hayal panosu yapmaya karar verdim. Bundan sonraki 5 senelik hedeflerimi dergiden kestiğim fotoğraflarla panoya yapıştıracağım. Yalnız şöyle bir sorun var, evde yapıştırıcım bitmiş. Ben de gittim ağda bantlarıyla fotoğrafları panoya yapıştırdım. Güya artık vazgeçmiştim. Aşk meşk istemiyorum diyordum. Panoyu sadece sevişen, gülen, evlenen, çocuk yapan, tatile çıkan, Oscar'a giden çiftlerle doldurmuşum. Çünkü evde sadece kadın dergisi var ve dergi baştan sona sıfır bedenlerle protein tozlarının aşklarını fotoğraflayıp durmuş. Ben panomla uğraşırken pekmez aradı. Bu da iyi alıştı ya. Acaba o eşsiz karısı şimdi nasıl mükemmel bir davranış altına girdi de bana haber veriyor acaba? İkinci çocuğuna 2 gram kilo almadan mı hamile kaldı? En güzel çocuk doğurma ödülü mü verildi? Ailesine bağlı en orijinal gelin plakası mı taktılar bu kez kıza? O harika evlilik hayatınızın beni ilgilendirmeyen hangi kısmıyla gecemin içine sıçacaksın acaba pekmez? Film için aramış. Bu da yalnız ama heyecanlı. Yani Murat Boz bile bu kadar abartmamıştır. Adamın ilk filmi, o bunun kadar konuşmuyor. Allah'tan evlendi, barklandı. Yoksa kesin kafamın dibinde şimdi benim karakterim böyle olmalı diye konuşup duracaktı. Yalnız Pekmez'le konuşurken sanki böyle Erik diye biri hiç olmamış gibi konuşuyoruz. Onu kim oynayacak? Gökhan Özen oynasın, onu da diye böyle espriler yapıyor ama adı yok. Bahsederken o diyor. Ne garip. Pekmez için aşkından öldüğüm, yerde sürüm sürüm süründüğüm günler nasıl da geride kaldı. Bir zaman sonra limon içinde aynısı olacak. Peki o zaman niye bu kadar üzülüyorum? Ortalık karışmış. Ne oluyor? İstemiyormuşsun falan filan bir sürü şey duydum dedi. Anlattım ben de filme karşı hissettiklerimi. Bir ağzıma sıçtı. Sen deli misin? Ne bekliyorsun acaba? Her tarafa boy boy esinlenilmiştir diye yazmışlar. Birebir aynısını elbet çekemezler. Çekseler bile sen yine memnun olmayacaksın. Kaç kişiye hayatından esinlenmek hakkı doğmuş? O senin hikayen, o senin hayatın. İyi de olsa, kötü de olsa arkasında duracaksın. Hayatında bir defa düzgün bir şey yapıp yaptığın şeyi sahipleneceksin. Geçmişine bu kadar sıkı sıkı tutunmanı anlıyorum ama sen onu bırakmazsan o seni asla bırakmaz dedi. Sanırım haklıydı. Aslında bu lafları herkesten dinledim ama sanırım Pekmez'den duyunca daha bir gaza getirici oldu. Tabii ki oraya gideceğim. Tabii ki yaşadıklarımın arkasında duracağım. Pekmez'in, babamın, halamın, Zode'nin. Bir de ben böyle isteksiz olunca herkes sadece para yüzünden zannediyor. Bir magazin programından aradılar. Sizin evde röportaj yapalım diye. Kitaplığın önünde duruyorum. Gözümden bir damla yaş geliyor. Arka fonda acıklı bir şarkı. Hareketlerim yavaş bir şekilde ekrana geliyor. Sonra suratımı dönüyorum. Dan dan dan diye bir müzikle ekrana yapışıyor. Parasını alamadı mı? Hakkını yediler. Ne hayalleri vardı? Tanrım, korkunç. Allah kimseyi hakkını magazin programında arayan az ünlü yapmasın. Bir de sorunun para olmadığını söyleyince ne üzülüyorsun o zaman lan muhabbetleri var. Ya nasıl üzülmem? O benim günlüğüm, o benim hayatım. Allah kahretsin yalnız. Nasıl olsa gitmeyeceğim diye elbise bile almadım. Gerçekten ama. Ya ne hayallerim vardı. Hoş iyi ki o hayalimdeki elbiseyi giymemişim. O biraz tatsız durabilirmiş ama olsun. Şimdi de öyle bir kıyafet seçmem lazım ki ne amma hevesliymiş bu da görüntüsü çizsin ne de siklemeyen rocker görüntüsü versin. Filmde adı geçen bütün karakterleri çağırdım. Bayan Kaltak hariç. Zaten ne yaptığına dair ufacık bir fikrim yok. Kesin o bile evlenmiştir. Sadece benim değil, bu onların da hayatı neticede. Babam, Zodi, cici anne, cici kardeş, erkek kardeş, bütün kız arkadaşlarım. Pekmez ve karısı hepsiyle o gün oradaydık. Evet, film küçük aptalın büyük dünyasından bayağı bir uzakta. Esinlenme böyle bir şey oluyormuş demek ki. Ama çok komik, inanılmaz komik. Yani adını pukka yapmasalar bile olurmuş. O kadar ön yargıyla diken üstünde oturarak ne yapsalar beğenmeyeceğim nasıl olsa rahatlığıyla gitmiştim ama beğendim. Çünkü komikti. Büşra inanılmazdı bir kere. Marilyn Monroe yoktu, zürafa yoktu, Sezen Aksu yoktu, iç dünyam yoktu, iç sesler neredeyse hiç yoktu. Bayan Kaltağı olan ölesiye öfkem yoktu. Halam dünya iyisiydi. Ne bileyim, bütün çarşamba, cuma, cumartesi geceleri dışarıda olurdum İzmir'deyken. Oradan yerel bir grubu parlatabilirlerdi mesela. Tabii Pekmez haklı. Dört dörtlük yapsalar bile mutlaka laf söyleyecektim. Bu söylediklerimi yapmış olsalar da yine söyleyecektim. O yüzden boşu boşuna kendi kendimi yemeyeyim dedim. Çıktığım zaman Pekmez'i bayağı aradım, şimdi yalan atmayayım. Artık kilo verdiğimi biri görüp suratıma söyleyebilir mi Allah aşkına? Tam çıkarken gördüm, göz göze gelmek için bayağı çırpındım. Hatta o tarafa doğru koştum bile ama nafile. O beni gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Sadece filmin çok komik olduğunu, işte tebriklerini falan sunduğu bir mesaj attı, o kadar. Hah, tabii Erik'in düğün fotoğrafları yavaş yavaş Instagram ana sayfama ulaşmaya başladı. Eski sevgililerimin diğer bir ortak özellikleri ise evlendikleri zaman Atatürk yaka papyon takmaları sanırım. Ankaralı da onu giymişti. Bu da onu giymiş. Erik de evlendiğine göre Ceri'yi kendimden vazgeçirdim. Ankaralı ile zaten artık karşılaşacak bir yolumuz bile yok. Limonada bir elveda dedik. Geçmişi tamamen kapattım yani. Artık hayatımın başka bir dönemine giriyorum. Bunu hissediyorum. Üstelik bu kez üzgün değilim. Sadece biraz yorgun ve ne yapmak istediğine karar vermemiş bir durumdayım, o kadar. Bir de o sinema salonunda ailemle beraber oturup filmi izlerken aklıma geldi. Bundan tam 5 sene önce işten çıkıp misafirhanesine giden o kıza bunları anlatsaydım ne olurdu acaba? Cebinde sadece yarın ödeyeceği yol parası kalan, iş yerinden sürekli tuvalet kağıdı çalan o kıza. Yazdığım blog alıp başını yürüyecek, sonra kitap haline gelecek, 4 kitaptan sonra film yapmak isteyecekler. O CV yolladığın gazete seninle çalışmak için neler neler yapacak. Kilo vereceksin, bir köpeğin sorumluluğunu taşıyacaksın. Kocaman bir evin olacak. Baban çok mutlu olacak çünkü çok aşık olacak. Annenle aranı düzeltmek için uğraşacaksın. Parfümün bittiği zaman yer silme suyunu boynuna sürmene gerek kalmayacak çünkü istemediğin kadar parfümün olacak. Aşk konusunda işte biraz aynı kalacaksın, o kadar. Demiş olsaydım inanabilir miydim? İmkanı var mı? Ama şimdi bakıyorum da sanırım o bir türlü ne demek istediklerini anlamadığım, kendini sevmek ile ilgili başlayan bütün cümleleri anlıyorum. Kendini sevmek, kendini kabul etmek demek. Mükemmel insan olmaya çalışmak değil. Zaten kimse mükemmel değil. Of, bir de çok sıkıcı değil mi ya mükemmellik? Sıfır eğlence gibi geliyor. Kendimden nefret ettiğimi zannederken aslında kendimi seviyormuşum. Öyle bir sevgi düşün. Değişmemek için var gücümle çabaladım. Çirkinliğimi seviyorum. Salaklıklarımı seviyorum. Her seferinde burnumun boktan çıkmamasını seviyorum. Her yeni işe başlarken kesin başıma bir şey gelecek demeyi seviyorum. Başıma bir şeyler gelmesini de seviyorum. Eğleniyorum çünkü. Sonra pişman olup günlerce gecelerce ağlasam bile eğleniyorum. Evet, düzeltmem gereken çok şey var. Ben uslandıkça hayat karşıma hep daha iyisini çıkartıyor nasılsa. Şu an mutluyum. Ve biliyorum, o adamı gördüğüm zaman işte bu diyeceğim. Acaba bu mu değil? Ve biliyorum, o adam buraya köpek gibi eninde sonunda gelecek. Adım gibi eminim, başka bir dünyada bir daha karşılaşacağız. Ve işte o zaman seveceksin beni. Belki güneş sistemi dışında iki yıldız olup büyük bir patlamayla ancak ayrılacağız. Ya da ne bileyim, göktaşı mesela. Patates olarak gelme ihtimalimiz yüksek tabii. Birbirine yapışık, kimsenin yemediği soğumuş tatsız McDonald's patatesi. Bu dünyada olmadı ama eminim bundan bilmem kaç ışık yılı sonra göreceğim seni. Yine aynı kelimeleri aynı anda söyleyeceğiz. Aynı şeyleri sevdiğimizi fark edeceğiz. Birbirimizden 1 milyon ışık yılı farklı olsak bile aynı kişi olduğumuzu düşüneceğiz. Biliyorum bu dünyada olmadı ama eminim o zaman gördüğünde beni sanki tanıyorum diyeceksin. Kitabın sonu, 25 Mayıs 2017, sayfa 318.